Ayrım 4. Uç minik serçem. Necati Cumalı. Sayfa 45. Minik serçenin annesi, ahır kirişleri arasındaki yuvasında 3 yumurta yumurtladı o yaz. Bayan Leyleğin kuluçkaya yatmasından birkaç gün sonra o da kuluçkaya yattı. Yuvanın bütün geçimini sağlamak Bay Serçe'ye kalmıştı artık. Bay Serçe hiç yakınmıyordu bu ağır yükten. Çünkü eşini çok seviyordu. Çok yakında baba olacağı için ayrıca mutluydu. Bütün gün oradan oraya uçuyor, arpa, buğday taneleri, küçük böcekler taşıyordu eşine. Sırasında kendi yemiyor, bulabildiklerini eşine getiriyordu. Onun bu aşırı çalışmaktan yorulduğunu gören eşi her zaman
''Hadi sen de benimle birlikte bir şeyler ye. Çok yorgun düştün, kendine hiç bakmıyorsun.''
diye üstüne düşecek olsa ''O kadar tokum ki.'' diye karşılık veriyordu pençesiyle midesini bastırarak. Böyle akşama kadar kaldırılan harmanlar, sebze bahçeleri, ağaçlarla yuvası arasında yüzlerce kez gidip gelerek eşinin gagası dibine bir yığın yiyecek yığdıktan sonra o da yuvasına girerek eşinin yanına uzanmaya hak görüyordu kendinde. Uyumalarından önce birlikte geçirdikleri bu dakikalar en mutlu bölümüydü günün ikisi içinde. Bay Serçe eriştiği gönül rahatlığıyla kuluçkaya yattığından beri yuvalarından ayrılmayan eşine, kırlardan, uzak kaldığı ortak dostlarından haberler getiriyor, günün eğlenceli olaylarını anlatarak eşini hoş tutmaya çalışıyordu.
''Karadut'un selamı var.'' diyordu. ''Şu at sineğini onun göğsünde yakaladım.'' ''Teşekkür ederim. Başka?'' ''Bolu güzeli de seni sordu. Kuluçkadan çıkmana kaç günün kaldığını merak ediyor.'' ''Söyleseydin.'' ''Söyledim.'' ''Ne dedin?'' 7 günü var dedim.'' ''Yanlış söylemişsin. 8.'' ''Öyleyse yarın düzeltirim.'' ''Düzelt.'' ''Benim de kendisini özlediğimi söyle.'' ''Başka?'' ''Kuzeli beni hiç sormadı mı?''
Bay Serçe,
''Sözü ona getirecektim.'' diyordu. ''Kuzeyli bu sabah buzağladı. İncecik bir şey. Ayakları üstünde dururken görsen yıkılacak sanırsın. Bacakları sanki söğüt dalından. Kara kara gözleri var. Görünce bayılacaksın.''
Bayan Serçe,
''Dediklerinin hepsi iyi, hepsi hoş da bir türlü en çok özlediğim kimseden söz etmiyorsun.''
Bay Serçe,
''Sözü ona getirecektim ben de şimdi.'' ''Beni daha fazla sabırsızlandırma da söyle. Son çiçek nasıl? Neler yapıyor?''
Bay Serçe gülerek,
''Neler yapmıyor ki?'' diye başlıyordu. ''Okullar kapandı. Sınıfına geçti.''
Bayan Serçe,
''Sen söylemesen de sınıfına geçtiğini bilebilirdim.''
diyordu.
''Başka neler yapıyor?''
''Bugün onun için olağanüstü bir gün. Kuzeyne'nin buzağısından neredeyse hiç ayrılmadı. Düne kadar civcivlerinden kopamıyordu. Bugün buzağısının sevinciyle civcivlerini unuttu. Buzağısına ne at takacağını arıyor. Bulduğu atların hiçbirini beğenmiyor.'' Bayan Serçe,
''Yarına kadar nasıl olsa güzel bir at bulur.''
diyordu.
''Kendisi nasıl? Yanakları yine öyle al al mı?''
''Elbette.''
''Koşup oynarken yanaklarının nasıl kızardığını görür gibi oluyorum hatırladıkça. Gülüşleri hep gözümün önünde. Sesini de duyar gibiyim. Başka?''
Bay Serçe konuyu değiştiriyordu.
''Vişneler kızarmaya başladı. Sen kuluçkadan kalkıncaya kadar olgunlaşırlar.''
Bayan Serçe seviniyordu.
Bayılırım vişneye.
Bayıldığını biliyorum. Bayan Serçe'nin ertesi akşam eşine ilk sorduğu soru,
son çiçeğin buzağısını at koydu mu?
Oluyordu. Evet koydu.
Ne koydu? Pembe.
Bayan Serçe sevinçle,
çok sevindim,
diyordu.
Ne de güzel atlar bulur sevdiklerine. Dün gece ben sana demedim mi, yarına kadar güzel bir at bulur diye.
Bayan Serçe'nin kuluçkalık süresi 12 gün sürdü. 12. gün, yumurtaların ikisinde yavrular kabuklarını deldi. Annelerinin yardımıyla yumurtadan çıktılar. Anne baba sevinç içindeydiler önce. İlk iki yumurtada yavruların dünyaya gelmesi gecikmeden birbirini izlemişti. Üçüncü yumurtanın da öyle olmasını bekliyorlardı. İlk yavrularına kavuşmanın sevinciyle üçüncü yavrularından gelecek sesteydi kulakları. Dakikalar geçiyordu. Duyulmuyordu o ses. Dakikalar derken saat geçti. İlk saati Bayan Serçe ile Bay Serçe'ye daha uzun gelen ikinci saat izledi. Ardından daha uzun, daha uzun gelen saatler. Üçüncü yumurtada ses yoktu. Bay Serçe çok yiyecek taşımak zorundaydı şimdi. Yuvada küçücük iki canlı daha vardı. O bekleyişin gerginliği içinde eşini yalnız bırakmak zorunda kalıyor, uçuyor. Az sonra gagasında ilk bulabildiği arpa tanesi ya da küçük bir böcekle geri dönüyordu. Yuvalarının bulunduğu kirişlere konarken eşinin tasalı duruşundan anlıyordu durumda bir değişiklik olmadığını. Bayan Serçe ile eşi bu üzüntülü bekleyiş içinde hemen hemen hiç uyumadan iki uzun gün geçirdiler. İkinci gün tasalı bakışlarla karşılaşınca Bay Serçe aklından geçenleri daha uzun saklayamadı.
Başına bir kaza geldiğini sanmıyorsun değil mi?
Bayan Serçe karnının altındaki yumurtaya daha da sokuldu.
Merak etme. Yaşıyor.
Yanılmıyorsun ya.
Hayır. Yaşıyor. Doğması yakın.
Ne biliyorsun?
Kımıldadığını duyuyorum kabuğunun içinde.
Bu iki gün içinde öbür yavruları durmadan bir şeyler istiyorlardı. Bayan Serçe hiç vakit ayıramıyordu bu isteklerine. Göğsünün altına aldığı yumurtanın üstünde kımıldamaktan bile kaçınıyordu.
Sen şu yaramazlara göz kulak ol lütfen,
diyordu eşine.
Beni hiç rahat bıraktıkları yok.
Bay Serçe küçükleri besliyor, susturmaya çalışıyordu yuvaya her gelişinde. İkinci gün sona ererken, Bayan Serçe'nin karnı altındaki yumurtada duyduğu kımıldanmalar arttı. Üçüncü günün sabahı, Bay Serçe, günlük yiyeceklerini sağlamak için yuvadan uçup gittiği zaman, yavrunun kabuğunu tıklattığını duydu. Eşinin yuvaya ilk dönüşünde, yüzü gülüyordu.
Doğması yakın,
diye haber verdi. Habere sevinen eşi oyalanmadan hemen uçup gitti. Gidiş o gidiş. Tuhaf şey. En çok 10-15 dakikada bir, gagasında hiç değilse bir ekmek ufağı ile dönüp gelen eşi, dakikalar uzuyor, görünmüyordu. Geçen 10 dakikaları yeni 10 dakikalar izledi. Derken hava karardı. Serçelerin dışarıda kaldıkları saatler doldu. O arada üçüncü yavru kabuğunu delerek dışarı çıkmıştı. Ana serçe ne yazık ki sevinemiyordu artık. Öbür iki yavrusuysa açlıktan çağrışıp duruyorlardı. Bayan serçe eşinin bir daha yuvasına dönmeyeceğini, daha doğrusu dönemeyeceğini anlamıştı. Serçelerin dünyasında o kendini bildi bileli hiçbir sevinç ya da acı uzun sürmezdi. Sevinçlerle acılar birbirlerine karışır. Sevinçlerle acılarla, bazen de acılar sevinçlerle bölünür dururdu. Yaşamları o kadar çok tehlikelerle kuşatılmıştı ki, zavallı eşinin başına ne geldiğini hiçbir zaman açıkça kestiremeyecekti. Yakınlarda yiyecek bulamadığı için uzaklaşmak zorunda kalmışsa, kendisinden daha hızlı uçan bir atmacaya ya da baykuşa yem olmuş olabilirdi. Belki de yakınlarda bir yerde bir kedinin pençesi altında can vermişti. Yırtıcı kuşlardan, kedilerden kuşkulanması boşunaydı belki de. Sapanıyla serçelere rahat vermeyen o yaramaz çocuklardan biri ya da sadece akranlarına iyi nişan aldığını kanıtlamak için kırma tüfekli bir yeni yetme vurmuş olabilirdi eşine. Yaşlarla dolan gözlerle yuvasının ağzında yoğunlaşan karanlığa daldı. Göğsü altında kanatlarıyla sardığı yavruları, onun acısını anlayamayacak kadar küçüktüler henüz. Üstelik acıkmışlardı. Karınlarını doyurması için sabırsızlanıyorlar, itişiyor, gürültü ediyorlardı. Yavrularını beslemeye başlayınca, ana serçenin gözlerindeki yaşlar kendiliğinden kurudu. Yuvalarında ne kadar birikmiş yiyecek varsa, yavrularına yedirerek acısını hafifletmeye çalıştı. Minik serçe böylelikle babasını hiç görmeden dünyaya geldi. Yuvanın bütün işi, geçim yükü annesinin üstüne kalmıştı. Talihsiz ana serçe uçuyor, yavrularının yiyebilecekleri ne bulmuşsa gagasına alıp dönüyor, gün boyu yavrularını doyurmak için dur durak nedir bilmeden didiniyordu. Öyleyken gagasında küçük bir sinek, pençesinde minik bir solucanla yuvasına her dönüşünde mutluydu. Yavrularının kendisini karşılarken nasıl sevindiklerini görünce yorgunluğunu unutuyordu. Getirdiklerini küçüklere yedirdikten sonra yuvasından ayrılırken yerini üzüntüye bırakıyordu bu sevinç. Uçabilecek kadar büyüdüklerini görmeden başına bir şey gelecek olursa ne olurdu yavrularının durumu? Bu korku yer etmişti yüreğinde. Ayrıca abi ile ablası hiç de iyi karşılamamışlardı minik serçenin dünyaya gelişini. Kardeş değil, kendi yiyeceklerine haksız yere ortak olmuş bir yabancı gibi görüyorlardı onu. Yavruları arasında daha ilk günden ayrımına vardığı geçimsizlik çok üzüyordu ana serçeyi. Abi ile ablası minik serçeye olan düşmanlıklarını kendisinden saklamaya bile gerek görmüyorlardı. Daha küçük, daha zayıf olduğu için önce minik serçeyi doyurmak istemesi çok olağandı ana serçenin. Bütün anneler gibi o da böyle davranıyor, önce minik serçeyi doyurmaya çalışıyordu. Büyükler saygıyı, söz dinlemeyi unutup açık açık karşı çıkıyorlardı bu çabasına. Ne getirirse gagasından kapmak için itişip kakışıyorlar, minik serçeyi eziyor, öseliyorlardı. Minik serçe, onların saldırılarından bin güçlükle kurtarıp aldığı bir ekmek kırıntısını, küçük bir vişne parçasını, gagasından düşürecek olsa, hangisinin önüne daha yakın düşerse, abiyle ablasından biri kapıyor, kendisinin araya girmesine sıra kalmadan yutuveriyordu. Ana serçe bu tür olayların üzerinde durmadan yiyecek yeni bir şeyler getirmek için çaresiz uçup gitmek zorundaydı yuvadan. Minik serçeyi sevmediklerini açıkça ortaya vuran abiyle ablasına bırakmak zorunda kaldığı için gönlü hiç rahat değildi. Anneleri yuvanın ağzından uçup gider gitmez, abiyle ablası başlıyorlardı minik serçeyi tartaklamaya. Dünyaya geldiğinin ikinci günüydü. Abi tepesine bir gaga attı minik serçenin.
''Bana bak ufaklık!''
dedi.
''Sıranı bil. Annemiz yiyecek bir şeyler getirdikçe o pis gaganı hep açık tutma öyle.''
Ablası kuyruğunu gagaladı.
''Duydun mu açık göz?''
Minik serçe şaşkındı. Söylenenleri duymasına duymuştu. Ama suçunun ne olduğunu anlayamamıştı. Anneleri yiyecek bir şeyler getirdikçe abiyle ablası ne yapıyorlarsa o da onu yapıyordu. Abi ile ablası annesine doğru boyunlarını uzatıp gagalarını açıyorlar.
Bana bana bana bana
diye bağırışıyorlardı. Minik serçe onlardan öğrenmişti böyle gagasını açıp
bana bana
demeyi. Abi ile ablasının yaptıklarını yapmak niçin onlar yapınca suç olmuyor da kendisi yapınca suç oluyor anlayamıyordu. Ürkmüş, büzülmüş, tortop olmuştu. Ablası gagasıyla boynunu çimdikledi bu kez.
Duydun mu diyorum sana?
Minik serçe evet anlamında başını salladı.
Öyleyse niye duydum demiyorsun?
Minik serçe yeni bir gaga yemekten ürkerek titriye titriye
duydum
dediği sırada ana serçe gagasında küçük bir solucanla yuvanın ağzında göründü. Abi ile ablası yine her zamanki gibi boyunlarını uzatıp
''Bana bana!''
diye ciklemeye başladılar. İkisi de üstüne çıkmış minik serçeyi eziyorlardı. Ana serçe abi ile ablasını minik serçenin sırtından indirdi, solucanı pençesi altına aldı.
''Neler oluyor bakayım burada?''
Abi yeniden boynunu uzattı, gagasını açtı.
''Çok acıktık.''
Annesini bakışlarını kendisine çevirince ablası kanatlarını silkti.
''Hiç, seni bekliyorduk.''
Anne serçe kanmadı bu sözlere.
''Neydi öyleyse ben geldiğim sıralarda yaptığınız o gürültü?''
Abla güldü.
Oynayardık.
Anne serçe minik serçeye eğildi. Minik serçe yumurtadan çıktığı gibi tüysüz, çırılçıplaktı henüz. Tepesinde, kuyruğunda, boynunda, gaga vuruşlarının, çimdiklerin, kızarıklıkları görünüyordu. Ana serçe büyük kızıyla oğluna döndü.
Neler yaptınız küçük kardeşinize?
Kızı,
daha neler,
dedi.
Bizden ne kötülük gelebilir küçük kardeşimize?
Oğlu kasıldı.
Niye kendine sormuyorsun? Bizden bir yakınması varsa küçük kendisi söylesin.
Anne serçe yumuşamıyordu.
Size soruyorum. Kardeşinizin tepesinde, kuyruğunda, boynundaki bu kızarıklıklar ne?
Kızı gülerek,
''Onlar mı?''
dedi.
''Öptük.''
Hemen ardından gagasını minik serçenin göğsüne yaklaştırdı. Sevgi gösterileriyle minik serçenin göğsünü gıdıkladı.
''O kadar tatlı, o kadar şeker ki, abimle ben durmadan öpmek istiyoruz.''
Ana serçe elbette ki bu sözlere kanacak değildi.
''Ben sizi böyle mi seviyorum, böyle mi öpüyorum?''
dedi.
''Bir daha bu türlü taşkınlıklar ettiğinizi görmeyeyim. Ama siz sevgiyi böyle anlıyor, bu türlü sevgiden hoşlanıyorsanız, bundan sonra ben de bu kocaman gagamla sizi bu türlü sever, bu türlü okşarım.
Ana serçe bu sözlerden sonra konuyu kapattı. Getirdiği solucanı küçük parçalara böldü. Minik serçeye döndü.
Gagane aç. İlk parça senin.
Minik serçe uykusu gelmiş gibi esnedi.
Ben tokum.
Anne serçe yavaşça
yorma beni
dedi. Minik serçe bir daha esnedi.
Uykum var.
Hadi ye yemeğini. Öyle uyu.
Çok uykum var.
Annesi okşadı, öptü.
Senin bol gıda alman gerekir. Yumurtadan yeni çıktın. Abinle ablanı ilk iki gün nasıl besledimse seni de öyle besleyeceğim. Hadi gaganı aç, uzat. Ben ne verirsem ye.
Ana serçe bu sözleri özellikle büyük oğluyla kızına bakarak söylemişti. Minik serçeyi doyurduktan sonra sırasıyla ablasıyla abini de doyurdu. Getirdiği solucan küçüktü ama yavru serçeler küçücüktü. Üçünü de tıka basa doyurmaya yetti. Ana serçe yuvadan ayrılmadan önce büyükleri yanına çağırdı.
Bir daha söylüyorum, dedi. Siz küçük kardeşinize abilik, ablalık etmezseniz, ben de size annelik etmem. Kardeşinizi bir daha hırpaladığınızı görürsem, cezasız kalmazsınız.
Karınları doyan büyüklerin keyifleri yerine gelmişti. İkisi birden,
"Sen hiç merak etme anneciğim,"
dediler.
Biz onu çok seviyoruz. Sen güle güle git. Bize hep böyle taze taze solucanlar getir.
Anneleri uçup gidince, gülüşüp şakalaşmaya, türlü maskaralıklar ederek küçük kardeşlerini eğlendirmeye başladılar. O gün akşama kadar yuvaya gelip gittikçe, yavrularının iyi geçindiklerini görmek, anne serçeyi çok sevindirdi. O gece yatarken ana serçe her zamanki gibi yine minik serçeyi göğsü altına, abi ile ablasını kanatları altına aldı. Göğsü kanatları altında yavrularının sıcaklığını, kan dolaşımlarının akışını duyarak gönül rahatlığıyla uyudu. Kardeşleri ile minik serçe arasındaki bu barış havası ancak ertesi gün öğleye kadar sürebildi. Zavallı ana serçe. Her zaman üçünü de doyurabilecek bir solucanı nereden bulabilsin? O gün öğleye kadar her uçuşunda yuvasına gagasında ya küçük bir ekmek kırıntısı, ya küçük bir vişne parçası, ya da çürük bir arpa tanesiyle döndü. Getirdikleriyle ancak minik serçeyi doyurabildi. Daha öğle olmadan abi ile abla iyice acıkmışlardı. Acıktıkça daha huysuz, daha geçimsiz oldular. Anneleri bir şeyler getirdikçe minik serçenin yine
"Tokum, uykum geldi."
demesinin boşuna olduğunu görüyorlardı. Anneleri getirdiklerini zorla da olsa yine ona yediriyordu. Annelerinin minik serçeye gösterdiği bu yakınlık ikisinin de kıskançlığını çekti. O gün öğleye doğru minik serçe ablasının abine,
"Annemizin bu ayrıcalıklı davranışını doğru buluyor musun?"
diye sorduğunu duydu. Abisine karşılık verecek diye kulak kesildi. İkisi de alçak sesle konuşmaya çalışıyorlardı. Abinin dediklerini yine de duydu.
"Hayır, sanki tek çocuğu oymuş, biz üvey çocuklarıymışız gibi davranıyor."
Ablası,
Üstelik çirkin de,
dedi.
Hem de çok çirkin. Annem bu çirkin şeyin nesini bu kadar çok seviyor, anlayamıyorum.
Ben de.
Konuşmaları kısa bir süre kesildi. Az sonra ablası üzgün bir sesle,
annemizin bu tutumu beni çok üzüyor, çok kırılıyorum.
Abi,
kırılmakta haklısın,
diye karşılık verdi. Ablasının bakışları minik serçenin üstündeydi. Minik serçe büzülmüş, uyur görünmeye çalışıyordu.
Bizi dinliyor galiba.
Abi silkindi.
Ben şimdi ona bizi dinlemenin ne olduğunu öğretirim,
diyerek minik serçenin üstüne geldi. Boynuyla minik serçeyi yuvanın ağzına kadar itti. Ablasına döndü.
Biz dün yanlış bir yol izledik.
Abla serçe, abinin aklından geçenleri anlamıştı. Anlamamış gibi yaparak ne düşündüğünü açıkça söyletmek istedi.
Ne gibi?
Dün boş yere ufaklığa annemiz yiyecek getirdikçe gagana hep açık tutma dedim.
Yani?
Yanisi şu. Ufaklık gagasını açık tutsa da tutmasa da sonuç değişmiyor.
Evet. Annemiz bildiği neyse onu okuyor. Çare?
Çaresi yuvanın ağzında.
Ufaklığı dışarı mı atalım diyorsun?
Doğru anladın. Ufaklığı yuvanın ağzından dışarı attık mı derdinden kurtuluruz.
Çok doğru.
Hadi gel bana yardım et. Annem gelmeden bu işi bitirelim.
Abi sözlerini henüz bitirmişti ki ikisi de minik serçenin kendiliğinden yuvanın ağzına doğru ilerlemeye çalıştığını gördüler. Kanatları henüz pirinç tanesi kadar ölçülecek kadar küçücüktü. İncecik zayıf bacakları üstünde doğrulmayı deniyor, beceremiyor, yıkılıyordu. Göğsü üstüne yatmış, bacaklarıyla gövdesini ileriye doğru itmek için şaşılacak bir çaba gösteriyordu. Her itişinde yuvanın ağzına bir arpa boyu yaklaştığını görüyorlardı. Ablası sevinçle,
''Şuna bak!''
dedi. Abi kahkahayla güldü.
''Ya aferin küçük!''
Minik serçeyi alaya almaya başladı.
''Bizim yardımımıza gerek kalmadı. Kendi başına becerecek bu işi.''
Ablası,
''Bize ne?''
dedi.
''Madem kendi bırakıp gitmek istiyor, bırak gitsin.''
Abi eğleniyordu.
''Ne dersin? Alındı galiba.
Aldırma.''
Minik serçe bir gün önce kendisini acımasızca gagaladıklarından beri abiyle ablasına kırgındı. Tepesinde, kuyruğunda, boynundaki gaga yaraları dünkünden çok daha fazla acı veriyordu şimdi. Az önce duyduğu konuşmalarından İkisinin de kendisini hiç sevmediklerini bir kez daha anlamıştı. Bütün gövdesini saran gaga yaralarından daha çok büyük acı veriyordu bu sevgisiz davranışları ona. Yumurtadan çıktı çıkalı hep sokularak yaşamıştı ablasıyla abini. Onları sokuldukça duyduğu sıcaklıkla seviyor, kendisinden onlara geçen eş sıcaklıkla sevildiğini sanıyordu. Gerçeği anlayınca kararını verdi. Bu sevgisiz ortamda yaşamak çekilir şey değildi. Düşman bir abiyle ablanın sürekli alaylarını dinleyerek, aşağılamalarına uğrayarak yaşamaktan kurtulacaktı. Üstelik anneciğinin kendilerini doyurmak için gün boyu nasıl didindiğini gördükçe daha da acı geliyordu ona bu duruma katlanmak. Yuvadan çeker giderse, annesinin üstünden hiç değilse bir boğazın yükü kalkardı. Duyduğu alaylı sözlere, gülüşlere aldırmadan gövdesini yuvanın ağzına doğru itmeyi sürdürdü. Yuvanın ağzına pek az kala yorulmuştu. Soluklanmak için kısa bir an durdu.
"Nereye minik serçe?"
dedi kendi kendine. Evet, acıydı. Sevgili annesinden, doğduğu yuvadan, kendisini sevmeseler bile, kendisinin yine de sevdiği kardeşlerinden ayrılmak. Kararını değiştirmesine yetmedi bu duygular. İçinden başka bir ses,
"Nereye gittiğini bilmeyebilirsin,"
diye karşılık verdi az önceki soruya.
"Ama nereye gitsen, bu taş yürekli kardeşlerle bir arada yaşamaktan iyidir. Cesaretli ol, talihini dene. Annenin uçup uçup gittiği o aydınlıklar içinde seni, senin sevdiğin gibi sevecek yeni dostlar, kardeşler bulabilirsin."
Bu umut yeni bir güç getirdi küçücük gövdesine. İncecik bacaklarına. Bir iki itiş daha yuvanın ağzındaydı. Göz kapaklarının ardında yoğunlaşan bir aydınlığa yaklaşıyordu. Az sonra kendini boşlukta duydu. Başını döndüren bir hızla aşağılara iniyordu. Uzun sürmedi bu yolculuğu. Yumuşacık bir yere çarptı göğsü, bayıldı. Dördüncü ayrımın sonu. Sayfa 62.